Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cihat Hocam, Serdar Hocam, Onur Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Evet Cihat Hocam.
Evet, hücrenin içindeki mucizeleri anlatmakla bitmiyor. Bilimsel deliller her geçen gün yepyeni, bizim daha yeni yeni öğrendiğimiz, Allah'ın bizi nasıl üstün bir bilgiye yarattığı gerçeğini ortaya koyan veriler sağlamış oluyor. Bunları tabii ki konuşmak lazım, bilmek lazım. Çünkü Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insan kendi yaratılışına bakmaz mı diye, şeytandan Allah'a sığınırım, ayet-i kerimede dikkatimizi çekiyor bizim. Neye dikkatimizi çekiyor? Nasıl yaratıldığımızı, Allah'ın bizi nasıl yarattığına bakmamızı bizim istiyor.
Evet.
Şimdi o yüzden Allah'ın emrini yerine getirmek üzere bakın vücudumuzdaki hücreler nasıl bölünüyor? Canlılık nasıl devam ediyor? Nasıl ortaya çıkıyor ve nasıl devam ediyor? Bunları tabii ki inceliyoruz. Şimdi hücrenin bölünmesi, mitoz bölünme. Bu çok çok önemli bir şey. Yani tesadüfün hiçbir şekilde yer almadığının başka bir alanı, yani başka bir detaylı bir alanına gireceğiz biraz sonra. Bakın vücudumuzda bir gün içinde, bir günde kaç tane hücre bölünüyor biliyor musunuz? Hiç bunu kimseye söylememiştir. Bu haberlerde de geçmemiştir bu. Gazetelerde de yazmamıştır. 100 milyar hücremiz bölünüyor. 100 milyar hücre. Çok büyük bir rakam değil mi? Yani bakın evet. 10 tane değil, 100 tane değil, 1000 tane değil, milyar tane değil, 100 milyar hücre, farklı hücre tiplerinden hücreler, bunlar bölünüyorlar. Bölünmek ne demek? Bölünmek şu demek, bir hücre yaşlandığında o hücrenin içindeki mekanizmalar devreye giriyorlar. Ne amaçlı devreye giriyorlar? Sen artık ömrünü tamamlamak üzeresin, yenilenmen lazım, o yüzden ikiye bölünmen lazım. Yani yepyeni iki ayrı hücreye dönüşmen lazım diyerek böyle bir bilinç, şuur sergiliyorlar. Şimdi hücrenin böyle bir şuura sahip olduğunu kim öne sürebilir? Ne kadar akıllı? Ben bunu düşünmüyorum ama bunu hücrem düşünüyor. Ben bunu kontrol ediyor muyum? Hayır, etmiyorum hiçbir şekilde. Ne beynim ediyor, haberim bile yok bundan. 100 milyar hücrenin devam sürete bölündüğünü az önce öğrendi pek çok insan. Ama herkesin vücudunda zaten bu bölünme vardı.
Evet.
Şimdi dilerseniz bu hücrenin içindeki bölünme mekanizmalarının ne kadar detaylı olduğunu ve hassas mekanizmalar olduğunu, asla ve asla burada tesadüf kelimesinin tesinden bile bahsedilemeyeceğini hep beraber görelim. Şimdi öncelikle bir hücre nasıl bölünüyor? Onun gerçek zamanlı olarak bir nöron hücresi, bir sinir hücresi nasıl bölünüyor? Bunun bir videosu var. Bunu seyredelim şimdi. Bakın nöron hücresi. Önce içinde bakın bazı gölgeli hareketler var. Bazı böyle detaylı birimler var. Bunlar hareket halinde görüyorsunuz. Sağa ve sola doğru olmak üzere hareketleniyorlar. Ve hücre bir de bakıyorsunuz ikiye doğru boğumlanıyor ve bundan sonra ayrılıyor. Bu kadar kısa sürede gerçekleşen çok çok detaylı, yani aklımızın hayalimizin çok çok ötesinde üstün bir bilimle, bakın ilimle nasıl yaratılmışız, nasıl hücreler bölünüyor. Şimdi onu detaylı olarak göstermek istiyorum size. Şimdi burada evet, şematik bir anlatım var burada. Öncelikle bunu hücremizin 3 boyutlu yapısı, 2 boyutlu yapısı olarak şöyle düşünelim. Sarı olan bölge hücrenin kendisi. Şu yeşil olan yer çekirdek kısmı. Çekirdek bizim için önemli. Hücrenin bütününde, hücre bölünmesi sırasında çekirdeğin içindeki DNA çünkü çok önemli.
Evet.
DNA ikiye bölünecek. Kromozomlar haline getirilecek ve daha sonra ikiye bölünecek. Aynısının kopyası çıkarılması gerekiyor. Çünkü iki tane birbirinin aynı hücre edinilmek zorunda sonuç olarak. Bu bir karaciğer hücresi ise iki tane karaciğer hücresi olacak. Bu bir deri hücresi ise iki tane deri hücresi olacak. Mitoz adı verilen bölünme sonucunda. Nöronsa yine aynı şekilde. Bakın, öncelikle burada birimlerin isimleri ortaya çıktı. Burada hücrenin su dolu, sıvı dolu ve bütün reaksiyonların gerçekleşen ana boşluk var, sitoplazma denen, ve çekirdek var. Hücrenin bir de zarı var etrafını kaplayan. Burada şimdi görüyorsunuz nasıl değişiklikler olacak. Burada sentrozom denen birimler, bir de bakıyorsunuz çiftleşiyor. Yani ikiye artıyor sayısı. Bunun az sonra ne anlama geldiğini hep beraber göreceğiz. Hücre bunu biliyor mu? Bence bilmiyor. Çünkü beyni yok. Düşünecek. Ama bakın bir emirle sentrozom 2'ye sayı olarak çıkarılıyor. Bakın sentrozom az sonra ne işe yarayacak hep beraber göreceğiz. Devam ediyoruz. Bu aşamada 6 tane ana aşamadan tabii bahsetmek lazım hücrenin bölünmesi sırasında. Bu aşamada bir de bakıyoruz ki DNA kromozomlar halinde birbirinin her 46 kromozomdan oluşuyoruz ya insan olarak. Başka canlılar başka sayıda çift kromozom sayısına sahip. Bu kromozomlar bir de bakıyorsunuz aynısının kopyası çıkarılıyor. Şimdi bakın şöyle o mouse'un okuyla göstereyim. Şu diyelim 13. kromozomumuz diyelim. Aynısının kopyası çıkarılıyor ayna şeklinde. Şu aşamada olmuş oluyor. Bakın daha önceki hücrenin ömrü sırasında asla ve asla böyle bir şey yapılmadı. Yalnızca mitoz bölünme gerçekleşeceği sırada bu yapılıyor. Zamanlama çok önemli. Sentrozom da 2'ye arttı sayısı. Bu bir zincirleme birbirini takip eden silsile hareketler. Ve gerektiği anda bu hücre bölünmesi başladığı anda başlayan hareketler. Daha önce asla ve asla böyle şeyler yapılmıyor hücrenin içinde. Zamanlama var demek ki gereklilik anında hücre 2'ye bölünmeye başlıyor. Ve birbirini takip eden 6 ana safha var. Bakın birbirini sırayla takip eden safhalar ama. Detayları şimdi yine devam edeceğiz şimdi. Ama bir safha öncekin diğerinden daha önce asla gelmiyor. Hiçbir karışıklık yok.
Hücrenin tamamı birlikte bu işi yapıyorlar. Hep evet. Organizasyon süper yani hatasız. Evet.
Yani çok hassas bir organizasyon bu. Asla hataya asla yer verilmeyen, üstün bir ilimle alanı nasıl yarattığını görebileceğimiz bir gerçek bu. Evet, ikiye bölündü dedik. Her kromozom aynısının ikisi çıkarıldı, kopyası çıkarıldı. Daha sonra devam ediyoruz. Şu aşama çok önemli. Sentrozomlar bakıyorsunuz şimdi bir görevi üstleniyorlar. Ama ne görev? Şimdi biraz daha detaylı olarak göreceğiz. Ve aynı zamanda bakıyoruz sentrozomlardan çeşitli mikrotübül denen özel ipliksi yapılar üretilmeye başlanıyor. Bunlar protein yapılar. Çok detaylı olarak bu iş için tasarlanmış özel iplikler. İplik deyince aklınıza ne gelir? Bir şeyi bağlamak, bir şeyi düğümlemek, değil mi? Hı. Ama bakın burada birazdan bu ipliklerin ne işe yaradığını hep beraber göreceğiz. Hayretle göreceğiz ne işe yaradıklarını. Şimdi bu iplikler üretiliyorlar ve bakın sentrozomlar dikkat ettiyseniz hücrenin iki ayrı tarafına gidiyorlar. Zıt yönlerine gidiyorlar. Zıt kutuplarına gidiyorlar. Biri sağa gidiyorsa öbürü tamamen sola gidiyor. Biri üste gitmişse diğeri tamamen alt kısma gitmiş oluyor. Üç boyutlu ortamda. Neden böyle? Birazdan daha yani en sonunda bütün hareketlerin ne anlama geldiğini toplu olarak gözden geçirdiğimizi anlayacağız. Demek ki bunun böyle olması gerektiği için böyle oldu diye göreceğiz, anlayacağız.
Evet.
Devam ediyoruz. Sentrozomlardan iplikçikler çıkıyor. Bakın ama hemen öncesinde bir hareket daha var. Çekirdek, yeşil olarak gördüğümüz çekirdek neydi? Çekirdek denen bölüm. Kromozomları yani DNA'yı paket halinde tutan bir organel. Öyle değil mi? Bir zar şeklinde kaplıyor. Ve çekirdeği hücrenin içinde DNA'yı diğer hücrenin elemanlarından saklayan özel bir yapıydı. Ama bu safhada, bakın yalnızca bu safhada gerçekleşen bir olayı göreceğiz şimdi hep beraber. Çekirdek kendini ortadan kaldırıyor. Yani çekirdeği meydana getiren zar bir anda parçalanıveriyor. Bir emirle. Tabii ki yani başıboş hiçbir şey yok burada. Neye yaradığını az sonra göreceğiz. Şuna yarıyor. Az önceki oluşan ipliksi yapılar, sentrozomdan çıkan ipliksi yapılar gidip bu kromozomlara bağlanıyorlar böylece. Çünkü çekirdeğin artık zarı ortadan kalktı da o yüzden. Daha önce böyle bir şey yapılamazdı. Çekirdeğin zarının demek ki ortadan kalkması gerekiyormuş. Ve bu da gerçekleşti. Ne zaman gerçekleşti? Olması gerektiği zaman ve yerde gerçekleşti. Zamanlama bakın çok önemli demek ki. Devam ediyoruz. Şimdi bir hareket göreceğiz. Evet, kromozomlar hücrenin tam da ortasında sıralandılar. Ortasında, tam hücrenin tam ortasında, merkezinde bu ipliksi yapılar tarafından çekiliyorlar ve ortasında bir araya getiriliyorlar. Sıralanıyorlar adeta. Başka bir üç boyutlu filmde, gerçek zamanlı bir filmde, az sonra detaylı olarak yine göreceğiz bunun nasıl olduğunu. Şimdi bu şematik animasyon üzerinden yine devam edelim. Bundan sonra gerçekleşen hayati başka bir olay var. Gerçekleşen. O da şu. Kromozomlar birbirinin kopyası iki tane bölümden oluşuyordu ya şu an için. Şimdi bunlar ikiye ayrılacaklar. Bakın görüyoruz. Bu ipliksi yapılar sayesinde, sentrozomdan çıkan ipliksi yapılar bunları çekmeye başlıyor. Demek ki bunlar öyle ipliksi yapılarmış ki hareketli, yani büzüşebilen ipliksi yapılar. Vücudumuzun başka hiçbir yerine rastlamadığımız, yalnızca mitoz sırasında üretilen, kullanılan, başka bir zamanda karşımıza çıkmayan özel yapılarmış demek ki. Bakın, şöyle çekiyorlar. Görüyor musunuz? Kromozomları, o çift halde duran kromozomları ikiye ayırıyorlar, parçalıyorlar. Ama nasıl bir şuur bu? Sentrozom bunu nereden bilsin? Mikrotübül denen bu iyisi yapılar, daha doğrusu ipliksi yapılar bunu nereden bilsin çekmeleri gerektiğini? Çekiyorlar. Tamam, çeksinler. Ne işe yarayacak acaba? En sonunda göreceğiz. Hücrenin sağına ve soluna doğru çekmeye başlıyorlar. Aynı zamanda bakın, buradan çıkan iyisi yapılar, ipliksi yapılar hücrenin zarına da bağlanmış durumdalar. Bu şematik çizimde bunu şu anda belirtilmemiş. Ama bunu da ek olarak söyleyeyim. Bir yandan da sentrozom hücrenin zarını, tarafında bulunduğu hücrenin zarını kendine doğru çekerek hücre bu şekilde yassılaşıp uzatılmış hale getiriliyor. Nelerin sayesinde? İşte bu mikrotübül denen iplikler sayesinde yine aynı şekilde gerçekleşmiş oluyor. Devam ediyoruz. Hücre gittikçe uzatılıyor. İpliksi yapılar şu anda ortadan kalktı. Görevlerini bitirdikleri anda kendilerini yok ediyorlar ipliksi yapılar. Nereye gittiler? Şu anda yoklar. Çünkü neden? İhtiyaç kalmadı da o yüzden. Sentrozomlar yine bir tarafta duruyor. Şu anda kromozomlar sıralanmış durumda. Ve şu anda başka bir hayret verici olay gerçekleşiyor. O da hücrenin tam ortasında, alt ve üst olmak üzere kasılabilen halkalar meydana geliyor. Bunlar aktin ve miyozin denen yalnızca kas hücrelerinde gördüğümüz, evet, kasları hareket ettiren özel protein yapılar ve bunların ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bunlar ne yapacak biliyor musunuz? Hücreyi alttan ve üstten olmak üzere boğmaya başlayacaklar. Yani boğulma hareketi olacak. Yani boğumlama hareketi olacak. Bakın, gittikçe boğuluyor hücreler, boğumlanıyor ve aynı sırada bir de bakıyorsunuz, az önce kaybolmuş olan, hücre bölünmesi sırasında kaybolmuş olan çekirdek yapısı tekrar DNA'yı kaplamaya başlıyor ve koruma altına almaya başlıyor. Her şey zamanlı. Olması gerektiği anda gerçekleşiyor. Böylesine mükemmel bir zamanlama kusursuz bir şekilde işliyor hücrenin bölünmesi esnasında. Ve hücre bölünmeye başlıyor. Görüyorsunuz aktin ve miyozin lifleri sayesinde. Tam da ortasından ve ne oluyor biliyor musunuz? Koparılıp atılıyor. Aradaki boğum. Ortada boğum diye bir şey kalmıyor neticede. Ve ortaya en başta başlarken gördüğümüz tek hücrenin tıpatıp aynısı iki tane hücre var şu anda elimizde. Tıpatıp aynısı. DNA sayıları, kromozom sayıları aynı olan iki tane çekirdeğe sahip, bir tane sentrozomu olan, yine bir tane sentrozomu olan ve bütün hücresel elemanları tıpatıp birbirinin aynı sayıda olan iki tane birbirinin aynı hücre var. Bu deri hücresi ise bu şekilde bölünüyor. Karaciğer ise böyle. Nöron ise böyle. Hangi hücre tipi olursa olsun bu şekilde gerçekleşiyor. Ve bu, bakın rakam olarak tekrar hatırlatayım. İnsan vücudunda günde 100 milyar defa kusursuz bir şekilde gerçekleşen bir işlemler serisi bu. Bir silsilesi. 6 ana aşamadan oluşan. Bu harikalığı hep beraber gördük. Şimdi bunu 3 boyutlu bir animasyon, daha gerçekçi bir şekilde yapılmış bir animasyon. O yüzden göstermek istiyorum. Şimdi hücrelerin etrafında dolaşan kameramız hücrenin içine giriyor ve organelleri görüyorsunuz. Bu organellerin içinde şimdi az sonra, burası endoplazmik retikulum, çekirdeği göreceğiz hep beraber. Bakın çekirdek burası. Çekirdeğin kendine ait delikleri var.
Porlardan.
Çekirdeğin içinde DNA materyali var. DNA şu anda kromozomlar haline getirilecek. Bölünmenin öncesinde, hemen öncesinde. Bakın, kromozomlar halinde paketlendi. Paketlenir paketlenmez ne oldu? Hemen birbirinin aynısı kopyalar çıkarıldı. Yani ortadan, bakın şurası da çok hassas. Birazdan bahsedeceğim bundan. Ortasında bir de halkası var, onları bir arada tutan, iki kopyayı bir arada tutan. Ve aynı zamanda bakıyorsunuz o mikrotübüller, o iyisi yapılar hareket etmeye başlıyorlar. Ve bakın geliyorlar, tam da ortasından kromozomlara yapışıyorlar. Yapıştıktan sonra şimdi çekmeye başlayacaklar. Çekip ayıracaklar. Ve mükemmel bir ayrılma. Maşallah. Ve hücrenin aynısından iki tane, hücrenin içinde iki tane çekirdek oluşmuş oluyor şu an itibariyle. İki tane çekirdekli bir hücre olmaz. Bunun mutlaka ikiye bölünmesi lazım ve ikiye bölünüyor. Az önce anlattığım o detaylar sayesinde. Ve görüyorsunuz bütün hücreler bu şekilde bölünüyorlar.
Maşallah.
Kusursuz bir sıralama sayesinde. Çalışan İnşallah. Mükemmel mekanizmalar sayesinde gerçekleşmiş oluyor bu.
İnşallah. Şimdi evrimciler tabii bunları, bu gerçekleri örtbas etmeye çalışıyorlar.
Evet. Daha detaylı animasyonlar yine var. Bunlardan yine faydalanalım. Çünkü bir anda kavraması zor olan çok üstün bir yaratılma gerçeği bu. Yaratılış gerçeği. Allah kusursuz bir ilimle, sonsuz bir ilimle yaratmış bizi gerçekten. Bakın başka bir animasyonda yine detaylı olarak bu gözden geçirelim. O da şu. Hücremiz duruyor. Hücremiz ve çekirdeği. Çekirdeğin içinde DNA materyali var. Bunun şu anda nasıl toparlandığını hep beraber göreceğiz. Kromozomlar haline getirilecek DNA. Kromozom paketçikleri haline getirilecek.
Paketleniyor yani, katlanıyor,
evet,
katlanıyor.
Paket, yani bölünmeye hazır hale getiriliyor. Bakın kromozom paketleri haline getirilirken aynı zamanda tabii ki kopyaları da çıkarıldı her bir kromozomu. Ve şu anda bir tane çekirdeğimiz var, zarı var. Bu zarın ortadan kalkması gerekiyor, çekirdeğe ait zarın. Şimdi ortadan kaldıracak. Bir yandan da sentrozomlar sağ ve sol olmak üzere yerlerine gidiyorlar. Ve iyisi yapılar bir yandan da kromozomlara ulaşıp onları çekmeye başlıyor. Bakın çok hassas bir hareket bu. Gidip tam olarak nereye bağlanacakları biliyorlar bunlar, iplikler. Çünkü buraya bağlanmazlarsa oradan koparamıyorlar. Kopması imkansız. Çok hassas bir yer o yerleşim. O ipliklerin bağlandığı yer. Bağlandıktan sonra bakın koparabiliyorlar. O iyisi yapılar, iplikli iplik yapılar kasılarak kendilerine doğru çekiyor ve hücrenin sağına ve soluna olmak üzere. Ve bir yandan da bakın boğumlanma hareketi gerçekleşmeye başlıyor. Hücre uzadıkça. Yani gerekli uzaklığa ulaşınca da hemen çekirdekçik meydana gelmiş oluyor. Çekirdek meydana gelmiş oluyor. Ve dışarıdan bakıldığında da hücre ikiye ayrılmaya başlıyor. Maşallah. Buna kimse tesadüf söyleyemez. Böyle bir bunun tesadüfen olmuş diyemez. Burada çünkü bilinçli bir hareket var mı? Var. Şuurlu bir hareket var mı? Var. Akıl var mı? Var. Plan var mı? Var. Burada ne yok? Tesadüf yok. Burada evrimci, darwinist mantıksızlığın, mantık diyemeyeceğim, mantıksızlığın öne sürdüğü tesadüfün tesi yok. Kazara mı hücre ikiye bölünmüş? Bunu hücreye kim öğretmiş? Hücrenin kendine ait bir bilinci var mı, şuur var mı? Tabii ki yok. Allah bakın bizi nasıl her an yaratıyor ve yaratmaya da devam ediyor. Öyle değil mi?
İnşallah.
Maşallah.
Evet. De ilk hücrede de olması gerekiyor bunun mutlaka. Hani ilk hücre evrimciler tesadüfen oluştu diyorlar ya, işte safhalar halinde. Yani şu sistemin, şu detaylı Cihat Hocam'ın anlattığı sistemin ilk hücrede hemen olması gerekiyor. Yoksa hiçbir anlamı yok yani, hani tesadüflerle oluştu diyorsunuz. E ne olacak, hücreyi bırakın doğaya. E zaten ölür. Yani hadi oluştuğunu farz et. Mümkün değil de. Hemen ölür zaten. Onun çoğalması lazım ve çok iyi yaşayabileceği donanımlara sahip olması gerekiyor. Ama evrimciler tabii bu şeyleri hiçbir zaman gündeme getirmezler. Yani onlar yaptıkları yorumlarda özellikle Allah'ın varlığını gösteren delillerin üzerinde yoğunlaşıp onu evrime delil olarak göstermeye çalışırlar. Yani zaten Allah ayette de bildiriyor, şeytandan Allah'a sığınırım, Hac suresi 51. ayette. Ayetlerimiz konusunda acizi düşürücü çabalar harcayanlar alevli ateşin halkıdır buyuruyor Allah. Yani inkar edenler Allah'ın ayetleri, yani iman hakikatleri, varlık delilleri, Kur'an mucizeleri, başka birçok konuda acize düşürücü çabalar harcayacak. Yani Allah'ın varlık delilini alıp kendi sapkın dininin delili gibi göstermeye çalışacak. Ama Allah sonlarını bildiriyor.
Şimdi gösterdim de burada. Burada birbirinden farklı pek çok zaman aralıkları var.
Evet.
Ve pek çok farklı iş var. Bunların her biri proteinlerce yapılıyor. Ve proteinlerin birbiriyle haberleşmesi söz konusu. İnşallah ileriki günlerde daha fazla detay da göreceğiz bununla alakalı. Ve bu proteinlerin her birinin eksiksiz bir şekilde çeşit çeşit proteinin olması gerekiyor. Bunların bir tanesindeki eksiklik bu hücrenin hocamın da belirttiği gibi çoğalamamasına sebep oluyor. İlk hücre biz evrimcilerin eline versek de mükemmel yapılarıyla ama sadece bu çoğalma özelliği olmayan hücre olsa elbette ki her hücrenin bir ölüm vakti var. Ölür. O hücre ölümle beraber dağılır. Mutlaka ilk hücrenin bu özelliği olması şarttır. Evet. Ve bu şartta da çok sayıda proteinin varlığı söz konusu. Mesela bunlardan bir örnek görelim. Şu ekranda görebilirsek. Şimdi hocam da belirttiği gibi bir defa DNA çoğalıyor. Çoğaltılıyor. Orada büyük bir mucize var. Ufaltılıyor. Sıkı hale getiriliyor. Çekime kolay bir mantık.
Paketleniyor.
Evet. Paketleniyor. Ve ondan sonra özel DNA'da işaret dizileri var. Ve bu işaretler de çekime en mükemmel yerde. Yani merkezinde bir yerde tutuluyor. O sentromer deniliyor. Şimdi çekim için bir tane protein kompleksi burada var. Ondan sonra pek çok protein kompleksi bağlanıp özel bir motor oluşturuluyor burada. Ve ayrıca hocam da belirtti o gördüğümüz o büzüşen iplik dediğimiz şey esasen bir ray proteini. İşte kinetikor denilen bu motor o ray üzerinden çekmeye başlıyor. ATP kullanarak, enerji kullanarak. Çekiyor. Böylece iki
kromozomları çekiyor.
Kromozomlar birbirinden ayrılıyor.
Koparıyor.
Evet. Burada ne var? Bir ray proteini var. Bir motor kompleksi var. Basbayağı bir motor bu. Yani bir hareket yapıyor ve kimyasal enerji bunda kullanıyor. İşaret dizisi var ve bütün bunları birbirine bağlayan adaptör proteinler var. Bağlantı sağlayan proteinler var.
Başka proteinler de var yani bunları yardımcı olarak çalışan.
Dolayısıyla bütün bu sistemin ne olması gerekiyor?
Hatasız.
Hatasız aynı anda olması gerekiyor. Bu bütün bu süreçte, o çok detaylı gösterdiğim süreçte çok küçük bir kısmı. Protein, bir sürü detay var orada. Sadece çoğaltılan kromozomları çekme kısmı. Hı hı.
Evet.
Orada dahi bütün bu proteinlerin eksiksiz olması lazım. Bir hata olsa ne oluyor? O zaman da hastalık oluyor ve istenen netice olmuyor. Yapı bozuluyor. Dolayısıyla tesadüfen gelişme diye bir durum kesinlikle söz konusu değil. Burada Allah mükemmel sanatını görüyoruz. Tesadüfün ne kadar aciz bir izah olduğunu görüyoruz.
Evet. Bir de burada Cihat Hocam, Serdar Hocam'ın söylediği gibi DNA yani genetik materyalin paketlenmesi ve bölünen hücrelere ayrıştırılmasını burada detaylı olarak animasyonla gösteriyor ama aslında burada gizli kahramanlar proteinler. Gözde görünmeyen, mikroskopta da o an görünmeyen bütün işlemi yapan gizli proteinler var. Bunlar aynı zamanda hücre bölünmeye başladığında bakın bütün hücre organelleri kayboluyor. Yani mikroskopla görülemez hale geliyor. Hücreler bölünmesini tamamladıktan sonra bütün bu hücre organelleri her iki hücrede de aynen ilk baştaki gibi var oluyorlar. Ya bu bir mucize.
Tekrar yapılanıyorlar.
Evet.
Çekirdek de aynı şekilde zarı yokken zarı tekrar oluşuyor.
Proteinlerle mi? Yani evet. Yani hücrenin içerisinde birken hücre ikinci bölünmeye yani bölündükten hemen akabinde tekrar ilk baştaki gibi bütün organeller ilk başta nasıl varsalar şimdi ondan sonra da o hücrede var olarak.
Dağıtılıyor. Ama önceki olan var olan organeller her iki tarafı da dağıtılıyorlar. Mesela bir tarafta olsa olmaz.
Diğer taraf, eşit olarak dağıtılıyorlar tabii.
Mutlaka bir hücrede endoplazmik retikulum, mitokondri bunların varlığı şart. Bunsuz hücreler yaşayamıyor. Mutlaka hücre çoğaldığında ikiye bölündüğünde onlara dağıtılması gerekiyor.
Evet. Yani gözde görünmemesine rağmen arka planda müthiş bir sistem var. Müthiş bir hatasız bir sistem var. Evet. Bir de 3.2 milyar harften oluşuyor DNA. Bir günde 100 milyar tane hücre bölünüyor. 100 milyar çarpı 3.2 milyar tane veri hatasız biçimde kopyalanabiliyor vücutta. Her geçen gün, hiç de haberimiz olmadan. Evet. Yani maşallah çok detaylı bir sistem.
Şimdi Serdar Hocam az önce söyledi. Burada rol alan çok protein var aslında dedi. Onlar nerede diye söyledi. O zaman onlardan çok kısa bir kesit alalım. Bir detay göstereyim size o zaman. Kromozom, bakın şu anda ekranda gördüğünüz bir kromozom. Kendini çiftlemiş olan, yani kopyasını aynen çıkarmış olan bir kromozom yapı. Ortadan ayrılacaklar. Değil mi? Az önceki animasyonda gösterdiğim gibi. Ve bakın o ipliklerinde bağlanacağı özel bir yapı var burada. Buna sentromer deniyor. Bu yapının detayını göstereyim size. Bu detaylı yapı böylesine çok sayıdaki proteinden oluşuyor aslında. Ve gelip buraya o iyisi yapı, ipliksi yapının bağlanacağı yerde böyle burası.
Şu kırmızı çıkıntı oluyor değil mi?
Evet,
aşağıda?
Kırmızı çıkıntının, yani sentromer denen o ipliklerin, her bir ipliğin tam olarak bağlanacağı yer burası. Şu kompleks. Ve buradaki proteinlere bakın. Buradaki proteinlerden özel bir protein var. CEMP adı verilen. Ve bunun çeşitleri de var. Görüyorsunuz, farklı çeşitleri de var.
Evet.
Bunu tek başına ele alıp inceledi bilim adamları ve bakın size kaynağını da göstereyim. Tam olarak nerede yayınlandı? Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde incelendi ve bu konuda bir araştırma yayınlandı. CEMP proteini böyle bir yapı. Bu yapıdaki en ufak bir hata, tabii ki o az önceki ipliklerin gelip de bağlanıp da sonra da sağlı ve sollu olarak bunu, kromozomu sağa ve sola çekecekleri hareketi belirliyor. Yani o CEMP proteini çok önemli diyorlar. Çok kilit bir rol oynuyor diyorlar hücrenin bölünmesinde. Eğer bu protein hatalıysa, o zaman diyorlar iplik, az önceki o mikrotübül denen yapılar gidip de kromozomun üzerine nereye bağlanacağını bilemez. Böylece de hücre bölünmesi asla gerçekleşemez diyorlar. Yani bu böyle kabul ediliyor.
Tek bir şeyin değişmesi değil mi?
Tek bir proteinin eksikliği, bozuk olması, o zaman o animasyonlarda gördüğümüz o burada tekrar göstereyim size. İşte bu hareketin gerçekleşmesini engellemiş oluyor. Görüyor musunuz?
Maşallah. Ya tam çok, ortadan, çok büyük bir delil, evet. Şu.
Mesela bu iyisi yapılar niye gidip de tam da ortadan bağlanıyorlar? İşte o protein orada varlığından dolayı. O proteini oraya yerleştiren güç kim? Allah. O mikrotübülleri, yani bu iyisi, iplikli yapı, ipliksi yapıları protein halinde yaratan kim? Yapan kim? Allah. Tek bir güç, her an yaratmaya devam eden tek bir güç, her şeye hakim olan yegane güç ve sonsuz bilim sahibi, sonsuz ilim sahibi tek bir güçten bahsediyoruz. O da her yere hakim olan Yüce Rabbimiz tabii ki.
Maşallah. Maşallah. Şimdi Serdar Hocam biraz önce şey dedim. Hücre içinde mesela Golgi olmazsa hücre yaşamaz. Ya da işte endoplazmik retikulum olmazsa hücre yaşamaz. Ya şimdi o zaman evrimciler hangi evrimden bahsediyorlar? Çok enteresan değil mi bu? Yani bir hücre var. Diyorlar ki bu yavaş yavaş gelişmelerle oluşmuştur. Kardeşim, oluşmaz yavaş yavaş gelişmelerle. Yani o hücrenin içindeki tüm organellerin aynı anda eksiksiz ve kusursuz, Cihat Hocam'ın söylediği gibi çok küçük bir yapısı içerisindeki tek bir proteinin dahi varlığıyla hayatını sürdürebiliyor ve bölünebiliyor ve devam edebiliyor. Ya sen hangi evrimden bahsediyorsun? Hangi tesadüften bahsediyorsun? Bir de o kadar komik ki, yani hadi tesadüfen oluştu diyorsun. O hücrenin içindeki tek bir proteini kendin oturup laboratuvarda yapamıyorsun. Oraya yerleştiremiyorsun. Yani veyahut da yeni bir protein üretip mesela hücreye faydalı olacak. Hücrenin sen yapısını anlamışsın sonuçta, çözmüşsün. O hücreye ek bir şey olacak. Mesela daha iyi yaşamasını, daha uzun yaşamasını sağlayacak bir proteini üretip DNA'sının içine üretim bilgisini koyup o hücreye adapte edemiyorsun sen o proteini. Ama diyorsun ki mutasyon yapmıştır bunu diyorsun. Yani gerçekten çok büyük bir facia, bir açıklama. Ben birkaç Kur'an mucizesi anlatmak istiyorum.
Onun hemen öncesinde kısa bir ekleme yapmak istiyorum izninizle. Tamam. Şimdi evrimci kaynaklara yine bugün arada literatürü takip ederken bir iki ifadelerine rastladım. Çok hayret verici ifade. Onu hemen paylaşmak istiyorum. Diyorlar ki biz tesadüf demiyoruz ki diyorlar. Kaza oldu, kaza ifadesini biz kullanmayız ki diyorlar. Neyi kullanırsınız? Biz şunu demek istiyoruz. İşte tesadüfi gelişmeler hücrenin içinde olur. Yani kaza mı? Evet, kaza. Tamam, kazayı burada kullanıyorlar. Kaza olan gelişmeler, mutasyon diye nitelendirilen gelişmeler olur. Sonra burada bir bilinç vardır, şuur vardır. Ne bu şuur? Doğal seleksiyon. Doğal seleksiyon gelir, bu kazara oluşmuş olan hataları ayıklar, ihtiyaç olanları seçer. Yani doğal seleksiyon şuurlu bir hareket yapar diyorlar. Böyle bir iddiaları var. Şimdi bir defa kazara olan mutasyonlar, tabii ki mutasyon, bu defa bunun adını bir defa zikretmek lazım. Mutasyonlar oluyor mu? Oluyor. Ama bir mutasyonun devamlı surette olabilmesi için bunun zaten eşey hücrelerde olması gerekiyor. Bir. Bunun zaten mutasyonun genetik bilgiyi artırıcı herhangi bir özelliği yok. Genetik bilgi her zaman için zarar verir, hasar verir, bozar. Burada az önce anlattığım bu detaylı basamaklardan bir tanesi tesadüfen ortaya çıkmaz. 6 tane ana basamaktan bir tanesi diğerinin oluşmasını bekleyemez. Hücrenin bölünmesi gerekiyor hızlı bir şekilde. Gerçek zamanlı olarak nasıl bölündüğünü hep beraber gördük. Ve günde 100 milyar tane hücrenin zaten kusursuzca bölünmesi gerekiyor. Bunu bekleyecek milyon sene yok, milyar sene yok. Doğal seleksiyon gelsin de bunu seçsin, sıraya koysun. Doğal seleksiyonun böyle sıraya koyma gibi bir şey var mı? Becerisi var mı? Ya da aklı var mı? Şuuru var mı? İhtiyaç belirleme gibi bir mantığı, şuuru var mı? Yok. Doğal seleksiyon dediğimiz şey zaten domino taşları nasıl birbirine yuvarlanıyorsa onun gibi bir mantık. Yani önünde başka bir ağırlık varsa onu etkileyecek, o da öbürüne etkileyecek. Bu şekilde zincirleme olaylardan bahsediliyor. Doğal seleksiyon dediğiniz olay bu.
Evet.
Bunun benzeri şeyler.
Evrimcilerin bunun böyle demesinin sebebi hücrenin içinde nasıl bir komplekslik olduğunu anlayamamaları.
Cehaletten kaynaklanıyor.
Bilmemeleri.
Evet.
Şimdi mesela şu bilgisayara baksak. Şu bilgisayar ufak böyle rastgele değişimlerle ortaya çıkabilecek bir bilgisayar mı? Bunun içinde de bir bilgi bankası var. Ondan sonra işlem yapan birim var. Ondan sonra işte çevre elemanlarının bağlandığı yerler var. Bunlar arasında iletim hatları var. Şimdi ufak ufak doğal seleksiyon hep böyle şuurlu bir iş yapıp önce bir işte bakır teli sereyim. İşte CPU'yu şuraya koyayım. İçinde şu transistörler olsun. Böyle detaylı bir mühendislik yapabilir mi? Yapamaz.
Tasarım yapamaz ki.
Yapamaz.
Öyle bir şey yok.
Hücredeki olaylar, hücredeki yapıya baktığınızda bu bilgisayar çok komik kalıyor. Çok büyük sanat var hücrede.
Evet.
Tesadüf bu. Doğal seleksiyon tek bir protein bile yapamaz. Şimdi mesela düşünelim. İlk hücrede ne olması lazım? Kanallar olması lazım. İşte potasyum kanalı, işte ondan sonra proton kanalı, işte klor kanalı, sodyum kanalı, pompaları. Bunların olması lazım. Mesela potasyum. Orada tek tek orada o kadar detaylı yapılar var ki mesela zara entegre yapılar var. Aminositler var. Alfenik deniyor onlara.
Hı hı.
Bunlardan belli miktarda olması lazım. Ondan sonra o arayı, uygun arayı ayıracak bir bölüm olması lazım. İşte potasyuma uygun seçimin sağlanması için gerekli aminositlerin olması lazım. Bu kanalın doğru zamanda açılabilmesi için bir kontrol sistemi gerekiyor. Bütün, ona uygun aminositler olması lazım. Diğer bütün süreçlerle beraber bunun düzgün bir şekilde olması lazım ve düzgün üzerine bir potasyum sistemi de olması lazım. Çünkü üretildiğinde potasyum hücrede bir sürü yere yerleştirilebilir. Evet. Onun zara ait olduğunu belirten bir sinyal etiketi olması lazım. Çok fazla üzerinde detay var. Bunların her birinin olması lazım. Hiçbir şey ortada yokken tek tek bir amino asit bir şey oldu diyelim. Amino asit eklendi. Bir şey oldu. Bunu doğal seleksiyon bu faydalı bir şey. İleride potasyum kanalı olacak. Bu kalsın, bunu bir bekleteyim. Diğer mutasyonlar da olacak. Onlarla beraber iyi bir şey olur düşüncesine sahip midir?
İleriye yönelik bir plan var burada değil mi?
Evet. Yani kesinlikle bir şuur yoktur. Doğa kanunlarının. Hiçbir şuur yoktur. İleriye doğru plan yapamazlar. mevcut hali de hücre için bir fayda sağlamaz.
Evet.
Yani mesela düşünelim, alfa helix dediğimiz bir yapı var. Hücre zarına işte bir proteinin girmesini sağlıyor. Öyle her protein de hücre zarına yerleşmez yani. Zarın özel yapısı, yağ tabakadan oluşması onun özel amino asit dizilimlerinin yerleşmesini sağlar. Hı hı. Şimdi diyeyim 15-20 amino asitlik bir dizi var. Şimdi bunun tek başına ne anlamı var?
De aynı zamanda dış tarafına bakan tarafının suyun içinde durabilecek yapıda olması gerekiyor. Evet. Hidrofilik denen. Yine iç tarafında yine hidrofilik olması gerekiyor. Ortasının da yağlarla barışık bir yapıda olması evet. gerekiyor. Mesela, çok özel bir tasarlanmış yapıdır.
Yağları oturacak zar proteinleri gerekiyor.
Tabii.
Ondan sonra çok sayıda böyle alfa helixlerin bir araya gelip içeri bakan kısmının da özel onun da kutuplu yani polar evet. dediğimiz yapıları geçirecek şekilde özel amino asitlere uygun olması lazım. Bütün bu amino asit seçimlerinin son halinde bir anlamı var. Kademe kademe adımlarla hiçbir anlamı yok. Yani mesela şöyle düşünelim. Bir masa diyelim 3 bacak üzerinde duruyor. Tek başına 2 bacağın ne anlamı vardır? Tesadüfen diyelim oldu diye. Olmaz da.
Yok, tabii.
Hiçbir anlamı yoktur. Yani tesadüfen yani kademe kademe gelişim diye bir şey mümkün değildir yani. Bütün son yapın olması lazım. Ve mesela bir 3 bacakta olduğunda biri der mi ki ya biri tesadüfen oldu. Ondan ikincisi çoğaldı. Üçüncüsü de ondan çoğaldı. Denmez yani. Böyle bir şey gözlenmez. Evet. Hücrede de gözlenmiyor. Mesela hücrede mesela bazı yapılarda böyle birbirini tekrar eden yapılar vardır. Bu özel bir tasarımdır. Yani mesela bu bir kanal. İki hücreyi birbirine bağlıyor. İşte burada o hücrenin silindir şeklinde yapı ve parçalar var. Şimdi bunu siz düşünün. Yani siz bir yere bir şey kanal monte edeceksiniz. Bu düzgün bir şekilde kesmeniz lazım içeri değil mi? Bir hamle yaptınız kestiniz. Bir başka hamle yaptınız yine kestiniz. Bir başka hamle yaptınız kestiniz. Sonunda o geometrik şekli tamamladınız. Bütün o geometriyi gören, bütün o şekli gören bir akıl bunu düzgün bir şekilde yapabilir. Yani tesadüfen bir şekli yaptınız, bir parça kestiniz. Başka bir şekli yaptınız, onu kesti. Böyle kademe kademe gelişimin hiçbir anlamı olmaz. O tahtayı darmadağın edersiniz. O hücreyi evet. de darmadağın edersiniz. Halbuki hücrede bütün bu şeylerin, zarların, kanalların, pompaların, bu yapıda benzer tekrar eden yapılar var. Ama en baştan olması lazım. Yani bu en baştan olmazsa bu kutuplu yapılar geçemeyeceği için evet. o hücre hayatta kalmasına imkan yok.
Evet.
Şimdi o zaman sen hangi mantıkla işte tesadüfen şu parça vardı, ondan sonra o çoğaldı, sonra tekrar çoğaldı. Böyle kademe kademe gelişmeye müsait bir yapı var mı? Yok. Onun olmadığı hücre milisaniyeler içinde ölür.
Evet.
Yani çok kısadır şeyim. Yani evet. En basit şeyleri elde edemiyor. Nasıl yaşayacak? Evet. Yani en azından belli bir süre sonra ölecek yani. Sen bunu kaç senede evrimleştiğini iddia ediyorsun bu kanalların? Milyonlarca senede evrimleştiğini iddia ediyorsun. Var mı böyle bir vakit? Yok.
Yok tabii.
Aslında ne güzel oluyor. Böyle detaylı olarak bahsediyoruz. İman hakikatleri yani yaratılışın delilleri bahsettikçe tesadüf iddiasında bulunan insanların ne büyük bir cehalet içinde olduklarını ve nasıl gerçekleri çarpıtmaya çalışırken ne derece komik durumlara düştüğünü görmüş oluyoruz değil mi? Maşallah. Yani tam bir aşağılama oluyor. Tam bir rezalet i̇nşallah. Olmuş oluyor onlar
İleride
arasında.
Daha da detaylarıyla inşallah göreceğiz.
Çünkü burada hücrenin mesela bölünmesi demek burada sıralama var, basamaklar var. Ben hala düşündükçe yani gerçekten Allah'a övmemek, tesbih etmemek mümkün değil. Maşallah demek İnşallah. Lazım. Allah'ın sonsuz gücünü görüyoruz. Çünkü burada bir de zamanlama var. Öyle değil mi? Bakın sentrozom üretiliyor. Ne işe yaradığı şu başında belli değil. Daha sonra görüyoruz, anlıyoruz. İplikçikler çıkmaya başlıyor sentrozomdan, üretilmeye başlanıyor. Ama daha önce üretilen bir yapı değil bu. Yalnızca o anda üretiliyor. Gerektiği zaman, gerektiği yerde. Hayret yani, hakikaten Allah'ın sonsuz ilmiyle nasıl yarattığını görünce insan maşallah demek. Yani evet, daha fazla söze gerek kalmıyor. Yani
İnsanoğlu mesela 7-8 tane çocuğu olan bir aile taşınacağını düşünelim. Yani hücre bölünmesini benzetmek açısından. Aynı şekilde bir daireden taşınacak. Aynı ölçüdeki başka bir daireye taşınacağını düşünelim.
Yani aynı ortam orada da sağlayacak. 7-8 tane çocuğu var. Onları da kontrol etmesi lazım. Küçük yaşlarda olsun vesaire. Bunun için bak günler geçer. Programlar yapar. Hiçbir program, yaptığı program, önceden yaptığı program işinde gitmez, yolunda gitmez ve muhakkak onun aksilikleri olur vesaire. Birkaç gün üstünde geçer. İstediği gibi de olmaz ama sonuçta büyük meşakkatle bir taşıma işlemi gerçekleştirir. Fakat bir hücrenin içerisinde 10 milyar tane protein var. İçinde dolaşıyor.
Tek bir hücrenin içinde,
evet.
Tabii.
Bak bunlar hareket ediyor. Yani sabit olan, bir yere bağlı ve böyle aklı şuuru olup sen burada dur dediğinde durabilecek bir yapı değil. Bir sürü hücre organeli var. Ve çok hassas ayarlar var. Mesela Golgi aygıtı bütün proteinlerin 3 boyutlu şeklini verme yeteneğine sahip bir organel. Burada çok üstün 3 boyutlu bir tasarlama cihazı. Golgi aygıtı diyorlar zaten buna bilim insanları. Şimdi bunun gibi çok fazla bileşen hücrenin içerisinde duruyor. Hücrenin hayatta kalması için bir sıcaklık aralığı var. Değil mi? İnsan vücudu nedir? 36 derece. 40 dereceye yaklaştıktan sonra 40 derecenin üstüne çıktığı zaman ölümcüldür. Çünkü oradaki enzimler aktive olamaz. Çünkü yüksek ısıda aktivasyonu kaybedip çalışamayacağından dolayı hücrenin ölümüne neden olabilir. Bir sıcaklık aralığı var. Asitlik bazlık dengesi var. Asitlik bazik bir denge var. İçerisinde periyodik cetvelde bildiğimiz hemen birçok elementin belli bir oranda olma zorunluluğu var. Bu elementlerin içerisinden zehirli olan mesela hidrojen peroksit oluşuyor hücrenin içerisinde ve atılması gerekiyor sürekli. Üre, değil mi? Oluşuyor ve atılması gerekiyor. Gibi zararlı moleküllerin de dışarı atılması gerekiyor. Yani hem bunun içindeki faydalı elementlerin alıp kullanılıp hem de faydasızların sürekli dışarı atılması gerekiyor. Gibi enerji üretilmesi gerekiyor. Sürekli belli bir enerjinin hücreye verilmesi gerekiyor. Ve bunların hepsinin de karanlık bir ortamda, gözün gözü görmediği bir ortamda ve bir sıvı yoğunluğunun içerisinde olduğunu düşünürsek hücrenin an içerisinde hayatta kalması bile mucize. Ki bu mucizenin içerisinde Allah müthiş bir dizaynla o mesela hücreye çok fazla iş yaptırıyor. Yani bize kalsa müthiş bir mucize. Bir an bile insan kendi aklıyla onu hayatta tutamaz. Ama Allah onu hayatta tuttuğu gibi birçok fazla kompleks işlemi de yaptırtıyor. İnşallah. Burada Allah'ın varlığını görememek imkansız.
Allah'a izniyle. Bir de 100 trilyon hücrede oluyor. Yani kontrolümüze verilmiş olsa.
Evet, hepsinde olur.
Olur hocam. O güzel bir tefekkür maşallah. Yani maşallah. 100 trilyonunu birden bir de kontrol etmemiz. Yani bir hücrede değil. Mümkün değil zaten öyle bir şeyin olması. Cihat hocam sen dedin evrimcilerin bir açıklamasına rastladım diye. Ben de bugün bir evrimci videoya baktım. Yani onların böyle bir mantıksızlıklarını görülmesi açısından örnek vereyim. Şimdi videonun başı şöyle başlıyor. İşte yaratılışı savunanlar hep aynı örneği verir. Ondan sonra bir saat varsa onun mutlaka yapanı olmalıdır. İşte bir heykel görürsek onun mutlaka yapanı olmalıdır. İşte şimdi bir şey bekliyorsun şimdi. Hani bir şey söyleyecekmiş gibi. Sonra arada duruyor ama hesap edemedikleri bir konu var. İşte ne diye merak ediyorsun tabii o sırada. Çıkıp şunu söylüyor. Hücre mutasyona uğrar, doğal seçilim vardır ve tesadüfi etmenler vardır. Şimdi yani bu nasıl bir kıyaslama? Sen heykelin oluşumuyla var olan hücreyi kıyaslıyorsun. Sen bir kere kıyaslama yaparken o hücrenin nasıl var olduğunu kıyaslaman gerekiyor. Yani bir heykel heykeltıraş da olur diyor. Ondan sonra bir saati yapan mı olur? Canlılıkla ilgili kıyaslamaya geçince hücreyi zaten var kabul ediyor tüm sistemleriyle.
Ya, evet.
Yani o hücre üzerinde değişiklik öyle devam eder. Diyor ki o değişiklik dedikleri şeyler de hücreye zarar veren şeyler zaten. Yani evrimcilerin mantıksız yapısı, yani internet üzerinde de böyle çok fazla videolar var. Yani mantıksızlığını görmek için çok güzel izlenebilecek videolar aslında.
Evet.
Yani. Yani o hakikaten şuursuzlukları o kadar ileri vaziyette ki mesela şöyle bir şey yapıyorlar. Protein diyorlar. Böyle basamak gösteriyorlar. Önce bu vardı, sonra bu vardı, sonra bu vardı. Peki o protein önce bu vardı dediğinde öyle bir hücre yaşıyor mu? Yaşamıyor. Aradaki basamakta yaşıyor mu? Yaşamıyor. Peki o zaman var, onu oraya doğru sürükleyen bir şey var mı? Yok. Sen neye göre bunu söylüyorsun?
Yani işte atıyor.
şeyi yok mesela. O mitoz yapan proteinler yok. Önce yoktu diyor. Yoktu dedin, o hücre çoğalamayacak. Öldü. Ölecek, bitti. İşte zardaki kanal proteinleri yok. Önce yoktu. Yoktuysa zaten hücre öldü. İşte DNA var, işte protein yoktu. Protein yok, sadece DNA bir anlamı yok. Taşıma proteinleri önce yoktu. Yoksa o hücre yine ölüyor. Yani bu kadar, o kadar şuur kaybı var ki. Evet. Yani o yoklukların o hücre için açık bir şekilde görüyorlar. Zaten bu deneyleri tamamen böyle yapıyorlar. Yani tamamen işlev kaybından anlıyorlar. İlla ki biliyorlar bir eksiklik, evet, bir kusura sebep olur. O kusur da işlev kaybına sebep olur. Biz de onu gözlemleriz diyorlar. Gözlemliyorlar da hakikaten. Yani bilim adamları. Ondan sonra onun ne işe yaradığını anlıyorlar. Dolayısıyla eksiklik bir gelişme sebep değil. Gelişme doğru bir itici güç de değil. Çünkü eksik olan şey kusurlu olup ölüyor. Yani bir fayda sağlamıyor yani.
İşte zaten orada şu çıkıyor. Evrim denen şey, evrim denen pagan dini, imkansıza inanan ve binlerce yıl öncesine dayanan bir pagan dinidir evrim. Yani bilimsel bir yönü yoktur veyahut da bilimle alakalı bir şey değildir. Bilimin konusu değildir zaten evrim. Hani diyorlar ya, biyolojinin temeli evrimdir diye. Biyolojinin değil, hurafelerin temeli evrimdir. Yani bir pagan dinidir. Serdar Hocam çok güzel anlattı. Yani o olmasa ölüyor. O olmasa ölüyor. Siz diyorsunuz ki milyonlarca senede oluştu. Kardeşim, var olan normal canlı kusursuz hücreyi bile bıraksan milyonlarca sene yaşayamıyor. Sen diyorsun ki kusursuz hücre milyonlarca sene bekledi. Benim bütün organellerim tamamlanır belki. Ben niye öleyim, niye bozulayım diye. Yani böyle imkansıza inanan, hurafelere inanan bir din. Ama Allah'ın izniyle hocamızın vesilesiyle bu din yerle bir oldu. Allah'ın izniyle.
İnşallah. Şimdi bu hücredeki en önemli şeylerden biri de bizim hücrelerimizde mesela enerji temini. Onda 3 ana aşaması olduğunu gördük. Bunların ikinci aşamasında bir elektron taşıma zinciri olduğunu gördük. Orada da şöyle kompleks bir yapı var. Elektron taşıma zincirinde. Bunu da önceki programlarda gördük. Burada 5 tane enzim kompleksi, protein kompleksi var ve bunlar el ele çalışıyorlar. Şimdi ekrana bakıyoruz. Şimdi bu elektron taşıma zincirinin bütün parçalarının bir arada olması lazım. Şuradaki şey, bu kompleks dediğimiz şey nelerden oluşuyor? Kompleks 1, 46 proteinden oluşuyor. Kompleks 2, 5 proteinden oluşuyor. Kompleks 3, 11 proteinden. Kompleks 4, 13 proteinden. Bu proteinden olması lazım. Ayrıca sadece bunlar amino asit dizileri de değil. Hani hesapları mesela amino asitlere göre yapıyorlar ama bu yeterli değil. Yani işte doğru amino asitler de yetmez. Orada onun dışında mesela demir sülfür şeyleri var, birimleri var. Onların olması gerekiyor. İşte hem grupları var, hem grupları da ayrıca çok sayıda enzimin ancak üretebildiği ve merkezinde de demir atomlarının olduğu kompleks böyle moleküler birimler. Özel tasarımlı birimler. Yine demir sülfür kompleksleri var. Ayrıca bakır da var. Bunların her biri olmak durumunda. Apayrı yapılar. Demir, bakır, hem grupları, proteinler. Bu özel durumda şu kompleks sistem oluşuyor ve neticede tek bir şey yapılıyor. Bir elektron taşınıp işte hidrojenler diğer tarafa pompalanıyor o taşınma sırasında çıkan enerjiden.
Evet.
Oradan bir potansiyel bir enerji söz konusu. Oradan da baraj mantığında nasıl barajlar su türbinlerini döndürerek elektrik enerjisine çevriliyor. Son derece hayranlık uyandıran, Allah'ın muhteşem bir sanat eseri olan özel bir motorla da, ATP sentez adlı motorla da bu potansiyel enerjiden kimyasal enerji üretiliyor. Mükemmel bir yapı. Yani bunu şu an ancak böyle detaylara anlaşılmaya çalışılıyor. Görüldüğü gibi çok sayıda protein, çeşitli kompleksler, demir, sülfür, bakırın varlığı şart ve bunların eksikliğinde de ne oluyor? Bozukluk oluyor. Evrim olmuyor. Ve ayrıca bu sistemin oraya gelene
kadar... Hayat olmuyor. Evet.
Evet. Ve bu sistemin oraya gelene kadar da perde arkasında başka bir sürü protein. Çünkü orada bir anda değil de nasıl oluyor? Özel merkezlerde üretiliyor. Onlar proteinlerin ana yapıları. Aynı fabrikalarda olduğu gibi. Mesela bir araba fabrikası düşünelim. İşte lastiği bir yerde üretiliyor. İşte motor kısmı bir yerde üretiliyor. İşte değil mi? O saç ayakları bir tarafta üretiliyor. Orada bir yerde montaj söz konusu. Burada da öyle. Bunların parçaları başka başka yerlerde üretilip çok mükemmel bir şekilde montaj yapılıyor ve bunların taşınmasında proteinler görevli. Montajında proteinler görevli. Dışarıdan madde temininde proteinler görevli ve bunların her birinin mükemmel bir şekilde olması gerekiyor. Kademe kademe olmuyor ve bu ilk hücreden dahi olması gerekiyor. O zaman ne oluyor? İlk hücreden bütün yapılar bu şekilde olması gerektiyse bu Allah'ın açık bir yaratılış delili. Yani bütün hangi hücre tipine bakarsak bakalım. Mesela bu bizlerdeki hücreleri. İşte bakterilerde ayrı bir sanat. Bizde ayrı bir sanat. Her birinde mükemmel kompleksiyle olmak zorunda. Aradan bir taşı çektiğinizde bir eksiklik oluyor. Bir şey olmuyor. Gelişim olmuyor.
İnşallah. Bir ayetle bitirelim isterseniz.
Tabii inşallah.
Şeytan Allah'a sığınırım. Lokman suresi 20. ayet. Görmüyor musun ki şüphesiz Allah göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır. Buna rağmen insanlardan öyleleri vardır ki hiçbir bilgiye dayanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında mücadele edip durur, buyuruyor Allah. Yani Allah bütün her şeyi bizim emrimize vermişken bazı insanlar kalkıp hiçbir bilgiye dayanmadan, sıfır bilgiyle bir aydınlatıcı kitabı, yol gösterici kitabı da olmadan Allah hakkında mücadele ediyor. Ama
inşallah bilim insanlığın emrinde, bilimin her dalı insanlığın emrinde, paleontoloji, biyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji,
genetik.
Maşallah. Yani saydıkça bitiremiyoruz. Allah her konuda çok detaylı bilgiler sağlıyor. İnşallah araştırıp öğrenmek isteyen herkes için bu bilgiler çok rahat bir şekilde ulaşılabilir durumda. İnternette bu konuda çok faydalı bir kullanım alanı sergilemiş oluyor inşallah. Sağlamış oluyor.
Hocamızın kitapları var maşallah. Evet. Protein mucizesi, DNA mucizesi, hücredeki mucize, hücre zarındaki mucize. Her biri mükemmel. İmanen katledi.
İnşallah bu bilgileri çok güzel bir şekilde özümsenip Kur'an bilgisi ışığında, Kur'an ahlakı, Kur'an'ı bakış açısıyla özümsendiği en güzel kaynaklar hocamızın eserleri inşallah.
Maşallah.
Bunlara da başvurulabilir. Ve Allah'ın varlığını kabul etmemek, Allah'ı inşallah sabah akşam övmemek için hiçbir sebep yok. Öyle bir devirde yaşıyoruz. Buna rağmen böyle bir yola tevessül eden insanlar hesap veremeyecekleri bir günde karşılaşmaktan korksunlar tabii ki.
İnşallah. Evet, inşallah. Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.